8. Kaset 1. Yüz İyi 1830 reformlarının yüksek kademeli memurlara sağladığı memuriyet güvencesiyle bürokratik esneklik azalmış ve gücün sultandan yüksek memurlara doğru kaymasına yol açmıştır. İyi Siyasal gücün reform yanlılarının eline geçmesiyle asıl ağırlık bu sivil bürokrasi içinde yeni diplomatik elitin elinde toplanmıştır. En sonuncusu 1871'de ölecek büyük devlet adamlarının başarılı yönetimleri sayesinde sivil bürokrasi gücünü arttırmış ve Baba Ali gerçek bir hükümet merkezi durumuna gelmiştir. Bu üç unsur birbirleriyle etki tepki ilişkisi içinde hem büyük bir siyasal istikrarsızlık hem de reformlarla dolu yepyeni bir dönem açtı. Bunun adı da dönemi gerçekten çok güzel anlatan Tanzimat'tır. Yeni bir düzen getirme, düzenleme. Bu dönemde Mustafa Reşit Paşa 1846-1852 yılları arasında sürekli sadrazam. 1854'ten öldüğü 1858 yılına kadar yeniden 3 kere sadrazam olacaktır. Bu arada nüfuzu genç taraftarları Ali ve Fuat Paşalara geçmeye başlayacaktır. Ali 1846'da Hariciye Nazırı olmuş, 1852'de sadrazamlığa gelmiştir. Fuat her iki makamda da onu izlemiştir. Mustafa Reşit'in ölümünden sonra bu ikisi Ali'nin 1871'de ölümüne kadar sadrazamlığı tekerlerine alacaklardır. O dönemde Osmanlı Devleti'nde İçişleri Bakanlığı yoktu. Bu görev sadrazamın uhdesindeydi. Dolayısıyla devletin bu iki önemli makamı, yani sadaret ile Hariciye Nazırlığı, tüm yönetime egemen olmuştur. Ayrıca yukarıda belirtildiği gibi sultanların zayıflığı da siyasal denetimin bu iki makama geçmesini etkilemiştir. 1871 yılına gelindiğinde Dışişleri Bakanlığı Baba Ali'nin en gelişmiş bölümü ve yapısı itibariyle birçok yönden en modernliydi. Ancak bu durum şimdi çok yaygınlaşmış bulunan bakanlığın çeşitli daireleri arasında eşgüdümün sağlanması sorununu ortaya çıkarmaktaydı. Tanzimat adamlarının üzerinde hiç durmadıkları bu konu, durum işin içinden çıkılamayacak hale gelene kadar yakın bir ilgi görmedi. Yine de örgütün başında bulunan bakan, Selefi Reisül Küttab'dan daha özgül bir biçimde sorumluluğu dağıtabilmekte ve denetimindeki dairelerden biri olan Divan-ı Hümayun aracılığıyla sıfatının ötesinde bir nüfuza sahip olabilmekteydi. Üstelik batılılaşma ve batı tarafından baskıda bulunan bir dönemde batılı ülkelerle ilişkilerden sorumlu olan Dışişleri Bakanı, hükümet politikasının birçok alanında söz sahibiydi. Kısaca Dışişleri Bakanı hükümette ikinci adam durumundaydı. Osmanlı Devleti'nde reform hareketi düz bir eğri çizmiş değildir. Çünkü sultanın geleneksel gücü hala ilkesel olarak sınırlandırılmış değildi. Ve egemenliğin nereden kaynaklandığı konusu bulanık bulunmaktaydı. Tanzimat döneminde siyasal yaşamın ana teması bu değil, bürokratik sistemin kurulup faaliyete geçirilmesiydi. Buna rağmen Baba Ali'ye bağlı bürokratik kuruluşlar önemli değişiklikler geçirmişti. Sadrazamın altında yeni bir daire kurulmuş, Dışişleri Bakanlığı örgütsel açıdan yaygınlaşıp farklılaşmış ve yeni örgütlenme kavramları yüzeysel de olsa ortaya çıkmıştı. En önemli yenilik neydi dense şu söylenebilir. Türkiye Cumhuriyeti'nin diplomatik ve konsüler tarihi ve bugünkü Dışişleri Bakanlığı 1830'lardan bugüne kadar kesintisiz bir gelişim sürecidir. Bunun yanında Şura-ı Devlet ve Cumhuriyet dönemindeki halife olan Danıştay da 1868 yılından başlayan bir devrimin ürünüdür. 5. Birinci Meşrutiyet ve Sultanın Üstünlüğüne Geri Dönüş. 1871'de Ali Paşa'nın ölümü, iktidarın merkezinin değişmesine ve Tanzimat dönemindekinden daha bunalımlı bir döneme girilmesine yol açtı. Abdülaziz yönetime ağırlığını koydu ve reformcuların sinsi düşmanı Mahmut Nedim Paşa'yı sadrazam yaptı. Bu paşa, Tanzimat'ın kurduğu bürokratik sistemi dağıtmış ve yüksek kademe memurlarını sürekli değiştirerek bürokrasiyi hareket edemez duruma getirmiştir. Yönetim merkezinin dışında ortaya çıkan bunalımlar ve aydın akımlarda karışıklığı arttırmıştır. Genç Osmanlılar hareketinin yanında bir de pan-İslamist akım ortaya çıktı. 1873-1875 yıllarının tarım bunalımı, ekonomik durumu içinden çıkılmaz bir hale getirdi. Ve dış borçlar Mahmut Nedim Paşa'nın ülkenin iflas ettiğini açıkça belirtmesine yol açacak kadar çoğaldı. 1875 Hersek ayaklanması ve tüm Balkanlara yayılma tehlikesinin belirmesi, dış müdahale ve savaş tehlikesini de beraberinde getirdi. Böylesine bir ortam 1876'da o zamana kadar çok az bilinen 2. Abdülhamit tahta getirildi. Bu arada Balkanların durumu kötüden betere gitmiş ve yeni Sultan Rus Savaşı ile karşılaşmıştı. Ayrıca dış borçların içinden çıkılmaz bir duruma gelmesi, 1881 yılında Düyun-u Umumiye Teşkilatı'nın genel borçlar yönetimi kurulmasına yol açmıştı. Devlet Tanzimat dönemindekinden daha ağır bir bunalıma girmiş ve ilk kez tam anlamıyla yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya gelmişti. İşte bu ortam içinde hala etkisini sürdürmekte olan sivil bürokrasinin desteğiyle iktidara gelmiş bulunan Abdülhamit, önce ilk Osmanlı Anayasası'nı kabul ederek işe başlamış ama çok kısa bir süre sonra anayasayı yürürlükten kaldırmıştır. Abdülhamit döneminde merkezde Dışişleri Bakanlığı ve dışarıda diplomatların etkinlikleri çok azalmıştır. Katı ilkelerden hareket eden Abdülhamit, devletin dış ilişkilerini İstanbul'daki büyük elçilerle doğrudan temaslarla yürütmüştür. Üstelik sadrazamın kim olduğunun da önemi kalmamış ve sultan bir sadrazam gibi hareket etmiştir. Böylece nasıl Lale Devri'nin yenilikleri patron Ali Halil'in gerici ayaklanmasıyla durdurulmuşsa, Tanzimat döneminin yenilikleri de Abdülhamit'in baskıcı yönetimiyle boşa çıkarılmıştır. Eskimiş teknenin onarılması çabaları engellenince devlet gemisi de 1. Dünya Savaşı'nın fırtınalı sularında su alıp batacaktır. İyi, 1. Dünya Savaşı öncesi bunalımları. 1. Dünya Savaşı öncesi bunalımları arasında Osmanlı Devleti'ndeki gelişmelerde incelenen 1908 Bosna-Hersek bunalımı ve Balkan Savaşları en önemlileri sayılabilir. Ama özellikle Kuzey Afrika'da ortaya çıkan bir dizi bunalımda bloklar arası çatışmaların nasıl şiddetlendiğini göstermesi açısından ana hatlarıyla da olsa ele alınmalıdır. 19. yüzyılın sonlarında Avrupa'nın en büyük sorunu belki de Bismarck'ın düşleyemeyeceği kadar Almanya'nın hemen her alanda güçlenmesiydi. Ancak Kaiser daha da güçlü bir Almanya istiyordu ve bunun önündeki gerçek engel de İngiltere'ydi. Tüm deniz yollarına egemen olan İngiltere, dünyada en varsıl ve geniş sömürgelere de sahipti. Üstelik Almanya'nın Kuzey Afrika'da Almanya'nın tek etki kuracağı yer olan Fas'a, Cebeli Tarık'taki güçlü varlığı ile başka bir devleti dokundurtmuyordu. Anlaşmaya vardıkları takdirde bu büyük sömürgeyi Fransa'ya bile verebilirdi. Dolayısıyla 2. Wilhelm, Almanya'nın geleceğinin açık denizlerde yattığı kararına vardı. Kaiser bu düşünceler içindeyken az daha Fransa ile İngiltere'yi bir savaşın eşiğine götürecek Faço'da bunalımı çıktı. Fransızlar Afrika'yı sömürgeleştirme faaliyetleri sırasında Fransız Kongosu'ndan doğuya doğru ilerleyerek 1898 yılında şimdi İngiltere'nin yönetimindeki Mısır'ın güneyinde bulunan Sudan'a girmişler ve Faço'da'ya Fransız bayrağını dikmişlerdi. Bölgede İngiliz ve Fransız hak iddiaları çatıştı. İki tarafta çekilmemekte ayak diretince iki devlet arasında şiddetli bir bunalım ortaya çıktı. İngiltere'nin ultimatomu karşısında Fransa ya savaşa girmek ya da bölgeden çekilmek seçeneğiyle karşı karşıya kaldı. Fransa öteki devletlerden destek görmediği ve iç bunalımlar içinde bulunduğu için boyun eğmek zorunda kaldı. Ayrıca Fransız Dışişleri Bakanı Delcas'a göre Fransa zaten elden çıkmış olan Mısır ve Sudan'la değil, topraklarına daha yakın olan Fas ile meşgul olmalıydı. İşte Delcas'ın bu anlayışı sonunda 1904 İngiliz-Fransız sömürge anlaşmasına varacaktır. Alsace-Lorraine'in acısını bir türlü unutmayan ve şimdi İngiltere ile anlaşan Fransa'yı kazanma umutları Alman monarkı için tam bir hayal oldu. Ama yine de 1904 anlaşmasının ne kadar sıkı olduğunu denemek istedi. İngiltere acaba Fransız sömürgecilik faaliyetlerini gerçekten destekleyecek miydi? İki devlet arasındaki bağlar bir ittifaka varacak kadar güçlü müydü? Bunu denemek için Fransa'nın Fas'taki faaliyetlerine karşı Fas Sultanı'nı tahrik etmeye başladı ve 1905 yılında Tanca'yı ziyaret etti. Ziyaretinde Fas'ı bağımsız bir ülke olarak saydığını ve Almanya'nın Fas'taki çıkarlarını korumaya azimli olduğunu söyledi. Ayrıca Fas Sultanı'nı sorunun uluslararası bir konferansta görüşülmesi önerisini yapmaya ikna etti. Almanya'nın Fransa'ya cephe alması ve Fransa'nın bu öneriyi reddetmesi Avrupa'da bir bunalım ortaya çıkardı. Fransa dost ülkelerin de baskısıyla sorunun görüşülmesini kabul edince 1905 Ocağı'nda Al-Cezira konferansı toplandı. Almanya, İngiliz-Fransız yakınlığının gerçek olduğunu anlamakta gecikmedi. Konferans Fas üzerindeki Fransa'yı sonuna kadar destekledi. Almanya'yı destekleyen tek devlet Avusturya oldu. Konferanstan sonra İngiliz ve Fransız genelkurmayları ortak savaş planları üzerinde çalışmaya başladılar. Sonuç olarak Almanya'nın ortadan kaldırmaya çalıştığı Entente Cordiale, Fas bunalımından daha da güçlenerek çıktı. Bundan sonra 1911 yılında Alman hükümeti Fas'taki Alman çıkarlarını korumak için Panther adlı büyük bir Alman zırhlısını tam bir güç gösterisi olarak Adir Limanı'na gönderdi. Bunun amacı artık perçinlenmiş olan İngiliz-Fransız dostluğunu denemek değil, baskı ile Fransız Kongosu'ndan pay almaktı. Ufak toprak parçaları Almanya'ya verilince bunalım gevşedi. Bu konuda son olarak şu söylenebilir. 1848'den önce Viyana düzeninin büyük devletleri, 1789'dakinden daha geniş iç ayaklanmalardan korktukları için aralarında bir anlayış birliği, bir cins anlaşma yapmışlardı. Ama 1848 ayaklanmalarının başarısızlığı, Fransa'da monarşinin yeniden kurulması, endüstri devrimiyle milliyetçiliği güçlendirmesi ve sömürgelerdeki genişlemeyle anlaşmanın temelini oluşturan iç ayaklanma korkusu ortadan kalktı. Avrupa devletleri 1789 öncesinin dolap ve karşı dolap çevirme politikasına geri döndüler. Büyük devlet oyunları 60 yıllık bir aradan sonra yepyeni bir heves, çok daha yıkıcı silahlarla ve istikrarsız bir uluslararası sistem içinde bir daha oynanmaya başlandı. Bunlar 1914-1918 felaketine kadar da sürdü. 7. Birinci Dünya Savaşı. A. Savaşın yakın nedenleri. Birinci Dünya Savaşı'nın nedenleri konusunda bilim adamları ve tarihçiler arasında bitip tükenmek bilmeyen bir tartışma ve bir o kadar da araştırma vardır. İleride de süreceği muhakkaktır. Ancak burada neden kavramı üzerinde yapılacak bir açıklama, bazı gereksiz tartışmaların ortadan kalkmasına yardımcı olabilir. Neden sözcüğü, sebep sözcüğünün Türkçesi olarak kullanıldığından değişik kavramlara değişik adlar verme çabasına açıklık kazandırmamaktadır. Oysa İngilizce ve Fransızca gibi Batı dillerinde değişik anlamlarda kullanılan çeşitli sözcükler ve bu bakımdan neden konusunda belirli ölçüde bir açıklık vardır. Olayların ve özellikle büyük tarihi olayların bir yakın nedenleri vardır, bir uzak ya da temel nedenleri vardır. Bir de olayın ortaya çıkmasını kolaylaştıran ortam vardır. Tüm bunları tek bir neden kategorisi içinde düşünürsek, çeşitli olayların nedenleri konusundaki anlaşmazlıklar sona ermez. Örneğin eğer Avusturya veliahtı 1914 yılında öldürülmeseydi, Birinci Dünya Savaşı bugün bildiğimiz biçimiyle ve o tarihte ortaya çıkmazdı. Ama bu yakın neden gerekli olmakla birlikte yeterli değildir. Devlet adamlarına suikast Avrupa tarihinin geleneğinde vardır. Eğer her suikastten sonra savaş çıksaydı, Avrupa tarihinde başka bir olay yazma olanağı bulunamazdı. Demek ki bir yakın nedenin belirli bir olayı çıkarabilmesi için başka kategori nedenlere, temel nedenlere ya da sözcük yerinde ise etkenlere gerek vardır. Örneğin Balkanlarda Cermen-Slav çatışması ya da güç dengesinin bozulması gibi. Eğer Balkanlarda Slav ve Cermen milliyetçilikleri çatışmasaydı, Avusturya veliahtının öldürülmesi Avrupa insanını bir iki gün üzer ve bunun ötesine geçmeyen bir olay olarak kalabilirdi. Yakın ve temel nedenlerden başka bir de olayın ortaya çıktığı ortam önem kazanır. Emperyalizmin o dönemdeki niteliği, uluslararası sistemdeki güç dengesinin sağlam ya da değişken bir durumda bulunması, olayın gelişebileceği ortamı sağlar. Olayın izlediği süreci belirler. Örneğin yukarıda sayılanlardan bir tanesinin niteliği değişik olsaydı, belki savaş çıkabilir ama kısa sürer ya da Balkanlarla sınırlı tutulabilirdi. Bu kitapta temel neden ve ortam kategorileri bir arada ele alınacaktır. Birinci Dünya Savaşı'nın tarihçilerin üzerinde anlaştıkları yakın nedenleri vardır. Avusturya veliahtının 28 Haziran 1914'te öldürülmesi, Avusturya'yı Sırbistan'a savaş ilanına itti. Sırbistan'ı destekleyen Rusya'nın genel seferberlik ilan etmesi, Almanya'nın Rusya ve Fransa'ya savaş açmasına neden oldu. Almanya'nın Belçika'nın tarafsızlığına saygı göstermeyip bu ülkeyi işgali, İngiltere'yi Almanya'ya savaş ilan etmeye zorladı. Böylece Birinci Dünya Savaşı çıktı. Belki devletlerin hiçbiri tek tek savaş istemiyordu. İradeleri savaş yönünde değil, ulusal çıkarlarının korunması amacına yönelik olabilirdi ve tek tek bu iradelerini haklı da çıkarabilirlerdi. Her davranış kendi içinde haklı olduğu kadar tutarlı da olabilirdi. Ancak tarihin büyük çaplı olayları, devletlerin ya da yöneticilerin tek tek kendi içinde haklı ve tutarlı olan iradeleri yüzünden çıkmaz. Bu iradelerin toplamının tek tek iradelerden farklı ve kendine özgü bir niteliği vardır. Örneğin üç devletin iradelerini X, Y ve Z olarak kabul edelim. Bunların çatışmasından ortaya çıkan olay X artı Y artı Z değil. Diyelim S'dir. Dolayısıyla ayrı ayrı devletler savaş istemese bile kendilerine göre haklı politikayı inatla sürdürmeleri ortaya Birinci Dünya Savaşı'nı çıkardı. Ama savaş bir kere başlayınca savaşa girme nedenleri de savaş öncesi plan ve projeleri ne olursa olsun devletler zafer için savaştılar. Şu sorun çözülmeye çalışıldı. Avrupa'nın efendisi kim olacak? Savaşanlar kendi haklı ve tutarlı iradelerini zorla öteki savaşanlara kabul ettirmek istediler. Ama işin ilginç yanı bu iradelerinin ne olduğunu tam bilmiyorlardı. Tıpkı Kırım Savaşı'nda olduğu gibi Avrupalılar niye karşı savaştıklarını belki biliyorlardı ama ne için savaştıklarını bilmiyorlardı. Tarih boyunca savaşların çoğu ve ne yazık ki bugünkü savaşlarda tarihin bu şaşmaz ve acımasız kalıbına uymaktadır. Dolayısıyla Birinci Dünya Savaşı'nda taraflar savaş amaçlarını kesin çizgileriyle tanımlayamadılar. Birinci Dünya Savaşı'nın yakın nedenleri konusundaki anlaşma temel nedenleri konusunda yoktur. Bu bakımdan bunlar aşağıda ana kategoriler içinde verilmeye çalışılacaktır. B. Savaşın temel nedenleri. Büyük savaş birçok bakımdan bir dönemin sonu sayılabilir. Liberallerin 19. yüzyılın iyimserliği içinde kendini gösteren kaçınılmaz gelişme umutlarını tümüyle söndürmüş, 19. yüzyılı bitirmiştir. Ama Birinci Dünya Savaşı başka yönlerden kesintisiz evrim içinde tek bir olaydır. İnsanoğlunun ekonomik ve siyasal gelişmesi açısından 50 yıldan beri etkinliklerini sürdüren ve savaştan sonra da giderek güçlenecek olan güçlerin ilk büyük çaplı gösterisi olmuş, dünyanın globalleşme sürecini ve uygarlığın tüm yeryüzüne yayılmasını hızlandırmıştır. 1. Emperyalizm. Endüstri devriminin sonucu olarak artan üretimin yeni pazarlar, biriken sermayenin yeni yatırım alanları, sürekli üretimde bulunan fabrikaların ham madde ihtiyacı ve Avrupa piyasalarının bu mallara doyması ile sömürgecilik hızlanmış ve emperyalizm biçimine dönüşmüştü. Ayrıca ulusal birliğini kurduktan sonra hızla bir endüstri ülkesi haline gelen Almanya'nın ürettiği malların da Avrupa piyasalarına çıkışı sömürge ihtiyacını arttırmıştı. 19. yüzyılın sonlarına kadar sömürgecilik Avrupa devletlerini doyurmaktaydı. Ayrıca sömürgeler Avrupa içi çatışmalara bir boşalım alanı olarak da hizmet görmekteydiler. Ancak Japonya ile Çin'i tam bir serbestlik içinde parçalayamadıkları ve böylece sömürge alanlarının bitmesi Avrupalıların işini güçleştirmiştir. Artık Avrupa devletlerinin artan nüfuslarını, büyük endüstriyel güçlerini ve gelişen savaş teknolojilerini boşaltacakları alanlar uzak deniz aşırı bölgelerden Avrupa'nın çok yakınlarına gelmişti. Kısaca Balkanlara ve bölgenin egemeni olan Osmanlı Devleti'ne Avrupa içi çatışmaların boşalım alanı haline gelen Balkanlardaki saatli bombanın patlama zamanı önce 1878, sonra da 1908 bunalımlarıyla ertelenmişti. 19. yüzyılla birlikte dünya sahnesine çıkan dirik ve patlayıcı güçlerin çatıştıkları hem de Avrupa içinde çatıştıkları bir uluslararası ortamda bu bombayı etkisiz hale getirebilecek bir uzman kişi, bir süper adam yoktu. 2. Almanya'nın güvenlik sorunu. Almanya, Avrupa ve dünya politika sahnesinde birdenbire ve güçlü bir biçimde doğmuştu. Ancak Almanya'nın sağlam bir diplomatik temelinin olmaması ve Avrupa'da saldırıya açık konumu, başka etkenlerle birlikte Alman militarizmini körüklemişti. Askeri bakımdan her zaman hazırlıklı olmak ve ilk darbe yeteneğini elinde bulundurmak için ödünsüz bir disiplin gerekliydi. Ayrıca Almanya'nın doğu ve batısından Rusya ve Fransa gibi iki güçlü devletle sarılmış olması ve bunun sonucu olarak Bismarck'ın karabasanı haline gelen iki cepheli savaş tehlikesi Almanya'yı ayrıntılı bir savaş planı hazırlamaya itmişti. Alman Genelkurmay Başkanı Schlieffen tarafından hazırlanan ve aynı adla anılan plana göre Almanya önce bütün gücüyle Fransa'ya yüklenecek ve bir ay içinde Fransa'yı yenilgiye uğratacaktı. Rusya'nın seferberliğini ancak bir ay içinde tamamlayabileceği düşünüldüğünden Fransa yenildikten sonra Alman orduları Rusya ile savaşmaya başlayacaktı. Böylece iki cepheli savaş tehlikesi ortadan kaldırılmış olacaktı. Ancak açıkça görüldüğü gibi Schlieffen planının başarıya ulaşabilmesi için Fransa'nın bir ay içinde etkisiz hale getirilmesi ve bunun için de bir ay süreyle yani Rusya seferberliğini tamamlayana kadar Almanya'nın doğuda savaş yapmaması gerekiyordu. Bu nedenle Almanya Rusya'nın seferberlik ilanını savaş ilanı olarak kabul edeceğini ilgili tüm devletlere bildirdi. Bu da Avrupa diplomasisi ve askeri hazırlıklarının savaşa doğru uzanan yolunu biraz daha kısalttı. 3. Değişken güç dengesi ve uluslararası güvensizlik. 19. yüzyılın ilk yarısındaki güç dengesi istikrarlı ve yerleşmiş bir güç dengesiydi. Belirli bir toprak parçasının şu ya da bu devletin elinde bulunmasına bağlı olan bu güç dengesini denetleyen Avrupa uyumu da güçlüydü. Ancak özellikle 1870'lerden sonra karşılıklı bloklar arasında askeri, siyasal ve ekonomik dengeye dayanan yeni güç dengesi nazik ve değişken bir nitelik kazandı. Avrupa'nın düzenleyici gücü olan Avrupa uyumu yıkılmış, güç dengesinin içine şimdi sömürge düzenlemeleri ve çatışmaları da girmişti. Dolayısıyla güç dengesi kolaylıkla değişebiliyordu. Sonuç olarak taraflardan biri dengenin kendi aleyhine eğilim gösterdiği anlaşıldığı anda karşı tarafa saldırma hakkını kendinde bulmaya başlamıştı. Çünkü böylesine değişken bir güç dengesinde ilk darbe yeteneği yaşamsal önem kazanmıştı. Üstelik yine nazik ve değişken güç dengesi ortamında savaş teknolojisindeki gelişme, devletlerin birbirlerine verebilecekleri zararı ve orduların çevikliğini arttırmıştı. Belirli bir bölgenin çok kısa bir sürede işgal edilme olanağını doğuran bu gelişme, devletlerin birbirlerinden duydukları korkuyu arttırmış, korku da daha çok silahlanmaya yol açmıştır. Böylece korku ile silahlanma arasındaki etki tepki ilişkisi 1914 yılına kadar sürdü. Bu ortamda seferberliğini en seri biçimde gerçekleştirecek devletin savaşta çok avantajlı bir duruma geçeceği açıktı. Bu da seferberlik ilanının savaş ilanı olarak kabul edilmesi olgusunu yaygınlaştırdı. 19. yüzyılın büyük teknolojik gelişmeleri, sömürgeciliği geliştirdiği, güç dengesini değişken bir hale getirdiği ve silahlanmayı hızlandırdığı gibi örgütlenmeyi de geliştirmiş, siyasal ve ekonomik gücü elinde bulunduranların etkinliğini arttırmıştır. Ancak güçleri büyük ölçüde artan büyük Avrupa devletlerinin dış politikaları hala yetkileri kuramsal olarak sınırlı, ancak uygulamada tümüyle despotik olan tek tek bireylerin ya da genel kurmayların elindeydi. Dış politika konusunda eski basma kalıplar, ulusal çıkar, gelenek ve süreklilik gibi düşünceler dış politika alanında parlamenter denetimi ikinci plana düşürmüştü. Özetle 1914 yılına gelindiğinde sömürge çatışmaları ve değişken güç dengesi ortamında Avrupa'nın askeri bakımdan güçlenmiş büyük devletlerinin dış politikalarını parlamento yerine tek kişi, idealizm yerine korku yönetmekteydi. Böylesine patlayıcı bir ortamda devletlerin silaha sarılmaları için küçük bir kıvılcım yeterliydi. O kıvılcım ise 28 Haziran 1914'te Balkanlar'da çıktı. 4. Uluslararası örgütlenmenin olmaması. 19. yüzyıl bir iyimserlik çağı olmasına rağmen insanoğluna özlediği barış ve huzuru veremedi. Çünkü endüstriyel teknik ve gelişme, geniş özgürlük yanlısı liberalizm ve giderek emperyalizme ve saldırganlığa sürüklenen milliyetçilik Avrupa'da kol gezerken, uluslararası etkin bir örgütlenmeyi gerçekleştiremedi. Feodalizmden güçlü monarşiler, güçlü monarşilerden de güçlü ulus devletler doğmuştu. Avrupa insanı bu en etkin, bireyin mutluluk ve çıkarlarına en uygun, ve ekonomik gelişmeye en çok olanak sağlayan siyasal örgütlenme biçiminin Avrupa'da yaygınlaşmasıyla tüm sorunların çözüleceğini sandı. Ancak ulus devletlerle ekonomik ve siyasal milliyetçilik arasındaki anlaşma, uluslararası sistemde büyük bir anarşi yarattı. Feodal dönemin anarşik havasını merkeziyetçi büyük monarşiler bir dereceye kadar ortadan kaldırmıştı. Ulus devletler dünyanın anarşisini ise ancak uluslararası siyasal ve ekonomik örgütlerin kurulması ortadan kaldırabilirdi. Ne var ki 19. yüzyılın devlet adamları ve düşünürleri, ulus devletler dünyasında örgütlenmenin, özellikle uluslararası örgütlenmenin önemini kavrayamadılar. Uluslararası refah ve insanoğlunun yaratıcı zekasındaki gelişmeye karşılık, uluslararası örgütlenme konusundaki başarısızlık, yüzyılın büyük bir çöküntü ve genel bir savaşla sona ermesine yol açtı. 5. Osmanlı mirası üzerinde çatışma. Osmanlı Devleti hakkındaki açıklamalarda görüldüğü gibi, bu devletin parçalanması 1. Dünya Savaşı'nın en önemli ve temel sorunu olmuştur. Savaşın öteki önemli nedenlerinin yanında 1914-1918 Savaşı, Avrupa'nın büyük devletlerinin Osmanlı Devleti üzerindeki çatışmalarının bir sonucudur. Balkanlarda Avusturya-Rusya çatışması, Boğazlar üzerinde Alman-Rus üstünlük çekişmesi, İngiltere'nin Hindistan'a giden yakın doğu yollarını korumak istemesi ve Fransa'nın Suriye üzerindeki tutkuları, diplomasiyle değil savaşla çözüme bağlanacak sorunlar çıkarmıştır. Savaşın Balkanlarda patlak vermesi bu bakımdan tarihi bir rastlantı sayılamaz. İster yakın olsun ister temel, 1. Dünya Savaşı'nın çıkışını açıklamaya çalışan bu kadar çok nedenin bulunması, bunların hiçbirinin tek başına gerçek neden olmadığının en güzel kanıtıdır. Belki de 1. Dünya Savaşı bunların hepsinin bir karışımı ya da bunlar arasında etki tepki ilişkisiyle açıklanabilir. C. Savaşın belirgin özellikleri. 1. Dünya Savaşı dünya tarihinde tümüyle yeni bir olaydır. Yeni olmasının ve Dünya Savaşı denmesinin nedeni genel kanının aksine uzun sürmesi, savaşa katılan devletlerin sayısının çokluğu ya da birkaç kıtayı birden etkilemesi değildir. Tarihte 4 yıldan uzun süren 30 yıl savaşları, daha çok sayıda ülkenin katıldığı Napolyon koalisyon savaşları ve tüm dünyayı etkileyen 7 yıl savaşları, savaşlar da vardır. 1. Dünya Savaşı'nın ayırıcı ve belirgin özelliği onun ilk topyekün, total savaş olmasıdır. Savaşlar belki cephedeki asker için ölüm kalım sorunudur. Ama bir ulus için bu her zaman doğru değildir. Savaşın bir ulus için ölüm kalım savaşı olması demek, onun mutlaka topyekün bir savaş olması demektir. Tarih boyunca savaşların 1. ve 2. Dünya Savaşları dışında hemen hepsi sınırlı savaş niteliğinde olmuştur. Bunun en önemli nedeni savaştan beklenen siyasal amacın sınırlı kalmasıdır. 1. Dünya Savaşı bir kere başlayınca denetimi olanaksız ve sonuçları hesaplanamayacak bir savaş haline geldi. 19. yüzyılda Bismarck savaşlarının kesin siyasal amaçları vardı ve o amaçlara varıldığında savaş durdurulmuştu. Sadova ile Avusturya yenilip Alman devletleri üzerindeki etkisi kırıldığı zaman Bismarck savaşı durdurmuş, savunmasız kalmasına rağmen Viyana'ya girmemişti. Şimdi savaş politikanın bir aracı olmaktan çıktı. Başlangıçtaki amaçlar hemen unutuldu ve savaşın siyasal amaçlarına hiç bakılmaksızın ölü sayısının çok yükseldiği askeri girişimlerde bulunuldu. Böylece araçlar artınca amaçlar da yükseldi. Savaş içinde çok sayıda insanın ölmesi ve maddi zararın yükselmesi savaş sonundaki barışın niteliğini de etkiledi. Tam anlamıyla bir yıpratma savaşı haline gelen 1. Dünya Savaşı'nda araçlar amaçları saptadı, amaçlar araçları değil. Belki de yıpratma savaşının ve topyekün savaşın en anlamlı ve kısa anlatımı budur. Özetle, 1. Dünya Savaşı'nın en önemli özelliği varılmak istenen amaçlar, bunlar için ödenen bedel ve alınan sonuçlar arasındaki orantısızlıktır. Savaşların amaçları neydi? Fransa, Alsas-Lorraine'i geri almak istiyordu. Bu ise ancak Almanya'nın yenilgisiyle olanaklıydı. İngiltere, Prusya militarizmini yıkmak ve Avrupa güç dengesine Almanya'nın yönelttiği tehdidi ortadan kaldırmakta kararlıydı. Bu da Almanya'nın yenilgisini gerektiriyordu. Almanya ise en tutkulu savaş amaçlarına sahipti. Avrupa'da başat güç olmak ve yeryüzünde İngiltere'nin yerini almak istiyordu. Ama gördük ki dünyada başat olan gücün bu durumuna son verilmesi ancak büyük bir savaşla mümkündü. İberik Yarımadası devletlerinin ve daha sonra Hollanda ile Fransa'nın başat güç durumlarına son verilmesi büyük savaşlar sonucu olmamış mıydı? Dolayısıyla İngiltere'nin katılmadığı bir Alman-Fransız savaşı büyük bir olasılıkla Avrupa ile sınırlı kalabilir, topyekün bir nitelik almayabilirdi. Ama başat güç olan İngiltere'ye meydan okuyan Almanya'nın mücadeleleri mutlaka bir dünya savaşına dönüşecekti. Tarihin gösterdiği buydu. İşte böylesine amaçlarla yola çıkan ve savaş uzadıkça amaçları daha tutkulu biçimler alan devletlerin mücadeleyi durdurup bir uzlaşmaya varmaları olanağı yoktu. Savaş 19. yüzyılın güçlü endüstri devletleri arasında olmuştur. Bu devletler tüm maddi ve manevi güçleri denetlemekte ve istedikleri biçimde kullanmaktaydılar. Ayrıca modern teknolojinin tüm olanakları bu devletlerin kullanımına açıktı. Kısaca 1. Dünya Savaşı tüm dünyayı denetimleri altına almış bulunan büyük devletlerin tüm ekonomik potansiyellerini ortaya koyarak yürüttükleri bir savaştı. Bu nitelikleriyle dünya ekonomisini köklü bir biçimde etkiledi ve 4 uzun yıl Avrupa'nın ekonomik ve askeri gücünü tüketince bu kıtanın zayıflama süreci de başladı. 20. yüzyıla kadar savaşlar tek boyutlu bir nitelik taşımaktaydı. Yani yalnız karada ve deniz yüzeyinde olmaktaydı. Teknolojik gelişmelerin ortaya çıkardığı uçak ve denizaltı 1. Dünya Savaşı'nı 3 boyutlu bir hale getirdi. Kara ve deniz yüzeyine ek olarak hava ve denizaltı da savaş alanları oldu. Hemen hemen eşit güçteki devletler böyle bir savaş teknolojisini kullanarak büyük bir inatla savaşı sürdürdüler. Bu nitelikleriyle 20. yüzyılın bu ilk büyük mücadelesi 19. yüzyıldakiler gibi yalnız sınırlardaki birliklerin değil büyük kitlelerin savaşıdır. Askeri, sivili, kadını, erkeği, yaşlısı, genci ve hatta çocuğu ile tüm halkın katıldığı, etkilendiği ve sıkıntılarını paylaştığı bir savaştır. Savaşın çıkmasındaki sorumluluk kimindi? Hemen her savaş sonrasında olduğu gibi 1. Dünya Savaşı'nda da galipler sorumluluğu yeniklere yüklediler. Acaba tarihçiler için sorumlunun bulunması bu kadar kolay olmasa gerek. Daha önce de belirtildiği gibi tarafların hepsi davranışlarının sınırlı kalıplar içinde haklı ve tutarlı olabilirler. Tarihin de gösterdiği tartışmasız saldırının kaynaklandığı devletlerin bile bu saldırılarına haklı gerekçeler bulduklarıdır. Dolayısıyla özellikle birçok devletin katıldığı savaşlarda sorumluyu bulmak hiç de kolay değildir. İleride savaşın genel akış süreci içinde görüleceği gibi, 1. Dünya Savaşı'nın sorumlularının aranması gibi belki de olanaksız bir uğraş içinde şu genellemede bulunulabilir. Bunalımı başlatan ve tırmandıran Almanya olmuştur. Ancak ilk etkin askeri tedbirleri alan devletler İngiltere, Fransa ve Rusya, barışçı bir çözümü olanaksız kılan da Rus seferberliğidir. Ç. Savaşın çıkışı. 1. Savaş ilanları. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Veliahtı Franz Ferdinand, 28 Haziran 1914 günü Saraybosna'yı ziyaretinde bir Sırp milliyetçisi olan Prinsip tarafından öldürüldü. Habsburg Hanedanlığı 6 yıl önce ilhak ettiği topraklar üzerinde hükümranlık haklarını böylece doğrulatmak istiyor, Sırplılar da milliyetçilik ateşinin sönmediğini, oldu bittiği kabul edemeyeceklerini anlatmaya çalışıyorlardı. Çok uluslu Avusturya-Macaristan İmparatorluğunu bir arada tutan tek öğe, devletin tek meşruiyet kaynağı Habsburg Hanedanlığı'ydı ve bu hanedanlığın tek veliahtı öldürülmüştü. Sırp ulusçuluğunun iyice denetim altına alınmadığı sürece, bunun büyük imparatorluğun sonu olabileceğini düşünen Avusturya hükümetinin tepkisi çok sert oldu. Avusturya, Rusya ile tek başına karşı karşıya gelmekten çekindiği için gerekli önlemleri almadan önce Almanya'ya danıştı. Bu sırada Baltık'ta bir deniz gezintisinde olan Kaiser ilginç bir ikilem içinde kaldı. Ya Avusturya'yı desteklemeyecek ve böylece tek başına kalan Avusturya harekete geçmediğinden herhangi bir bunalım ortaya çıkmayacaktı. Ama böyle davrandığı takdirde belki de tek sadık müttefiki ile arası açılacaktı. Almanya ise bir saldırı karşısında Avusturya'nın yardımı olmaksızın iki cepheli bir savaşı nasıl yürütebilirdi? Ya da Avusturya'yı destekleyerek bir bunalımı başlatacaktı. Ancak her şeyden önce şu küçük ve bağlaşığının başına bela kesilen Sırbistan bu işten kolay kolay kurtulmamalıydı. Ayrıca bir hanedanlık üyesi öldürülmüştü ve bunun hesabının sorulmasında Avrupa'nın çeşitli hanedanları birbirlerine yardım etseler bile karşıda çıkmamalıydılar. Kuzeni olan Rus çarı durumu anlayışla karşılayabilirdi. Kuzenine sonra yazacağı bir mektupla onu yumuşatabileceği düşüncesinin verdiği rahatlıkla deniz sefasına devam etti ve Avusturya'ya destek sözü verdi. Ama bu destek altı imzalanıp miktar hanesi boş bırakılan bir çek gibiydi. Yine de Avusturya'nın fazla ileri gidemeyeceğini düşünmüş olsa gerekti. Bu koşulsuz desteğin verdiği güvenle Avusturya Sırbistan'a 48 saat süreli ve bağımsız bir devletin kabul edemeyeceği ağır bir nota verdi. 1908 bunalımındakinden farklı olarak zaten Rusya'nın desteğini almış olan Sırbistan, Avusturya'nın ultimatomuna kaçamaklı yanıtlar verdi. Gerek Sırbistan ve gerekse Rusya 1908'in küçük düşürücü günlerinden sonra böyle davranmaya karar vermemişler miydi? Bu davranış üzerine Avusturya 28 Temmuz 1914'te Belgrad'ı bombalamaya başlayarak Sırbistan'a savaş ilan etti. Rusya'nın Sırbistan'a desteğini gösterecek, Avusturya'yı daha ileri gitmekten alıkoyacak ve istenmemesine rağmen savaş çıkarsa Rusya'nın savunmasını sağlayacak şey seferberlikti. Ancak Genelkurmay Başkanı böyle bir seferberlik olamayacağını, seferberliğin ya tam ilan edilebileceğini ya da bu işe hiç girişilmeyeceğini, Rusya bir savaşta hazırlıksızlık yüzünden yenilirse sorumluluk alamayacağını söyledi. Çar ikna olunca Rusya 31 Temmuz'da genel seferberlik ilan etti. Rus seferberliğinin bir savaş ilanı sayılacağını daha önce açıklamış bulunan Almanya, bunun durdurulmasını istedi ve olumlu bir yanıt alamayınca 1 Ağustos'ta Rusya'ya, 3 Ağustos'ta da Fransa'ya savaş açtı. Kuzenler ve hanedanlar arasında olması gereken anlayış ve dayanışma, köhne bir imparatorluğun kaprisleri, Sırp milliyetçiliğinin şiddeti ve modern devletlerin dar ulusal çıkar hesaplarına yenik düştü. Almanya barış zamanında hazırlamış bulunduğu Schlieffen planına uygun olarak Fransa'yı hemen ezip seferberliğini tamamlama çabası içinde bulunan Rusya'ya sonra dönmek istediğinden Fransa'ya saldırıda en kolay yol olan Flandre düzlüklerinden ordusunu geçirmek istedi ve bunun için Belçika'ya zararsız geçiş hakkı için başvurdu. Tarafsız bir ülke olan Belçika İngiltere'ye danıştıktan sonra Almanya'nın önerisini reddedince Almanya 4 Ağustos'ta Belçika'ya saldırdı. Ve İngiltere'de Almanya'ya savaş açtı. Böylece 4 Ağustos 1914 tarihine gelindiğinde 3 cephede savaş başlamıştı. Alman-Fransız cephesi, Alman-Rus cephesi ve Avusturya-Sırbistan cephesi. 2. Çabuk sönecek büyük ümitler. 1. Dünya Savaşı, savaşın kısa süreceği yanılgısı ve sağlam bir temeli olmayan coşku ile başladı. Fransız askerleri kendilerini cepheye götürecek trenlere binerken vagonların üzerine Berlin'e yazıyorlar. İngilizler bu iş yıl sonuna biter diyorlardı. Berlin'de Kaiser teftiş ettiği birliklerine sonbahar yapraklarıyla birlikte zaferle Berlin'de olacaksınız kehanetinde bulunuyordu. Kehaneti 4 yıl sonrasının sonbaharında birlikleri yenik olmak koşuluyla doğru çıktı. Bunların tümü 1866 ya da 1870'te olduğu gibi kısa bir savaşla ülkeleri açısından en olumlu sonuçların alınacağını sanıyorlardı. Kısaca 1914'te genel bir coşku havası vardı. O dönemin kuşağı ciddi ve yıkıcı bir savaş deneyimine sahip değildi. Bir tek İngiliz Dışişleri Bakanı Sir Edward Grey gerçeği sezer gibi olmuştu. Bir akşamüstü Londra sokak lambaları yakılırken bu lambalar yarın sabah söndürülecek. Ancak bir daha herhalde 4 yıl sonra yakılacak demişti. Gerçekten Avrupa insanının büyük umutları çok kısa bir süre sonra söndü. 4 yıl sürecek olan yıpratma savaşı başlamıştı. Yıpratma savaşı savaşan toplumlara büyük yükler yükledi. Büyük sorunlar çıkardı. Bu duruma karşı tepki hemen hemen her toplumda toplumsal denetimin önceki yüzyıllarla karşılaştırılamayacak ölçüde sıkılaştırılmasıdır. Uzun bir savaş beklenmediği ve bir örneği de bulunmadığı için bu denetim planlı bir biçimde yapılamadı. Milyonlarca askerin seferber edilmesi, giydirilmesi, beslenmesi ve silahlandırılması, iş gücünün ve doğal kaynakların kıt olduğu savaş döneminde üretimin sürdürülmesi, sivil toplumun beslenmesi ve morallerinin yüksek tutulması gibi güç işler günlük uygulamalarla ve adım adım gerçekleştirilmeye çalışıldı. Ancak sorunlar çok büyük, karmaşık ve birbirleriyle bağlantılıydı. Savaşın baskısı karşısında 19. yüzyılın liberal kuram ve uygulamasıyla faaliyet alanı sınırlı tutulmuş olan hükümet yeni yetkiler eline geçirdi. Önceleri bir gece bekçisi olarak görülen hükümet bireyi ve maddi değerleri seferber etmeye başladı. Ekonomik yaşamı yönetti. Söz ve yazı özgürlüklerini kısıtladı. Savaş koşulları altında hemen hemen hiçbir tepki de görmedi. Almanya, İngiltere ve Fransa'da parlamentolar güçlerinden çok şey yitirdiler. Her devlette sivil toplum büyük sıkıntılar içine itildi. Askeri ve sivili, kendi yaşamlarının ya da en yakınının yaşamlarının sonu gelmeyecek bir savaşın hiçbir kazanç sağlamayan anlamsız bir muharebesinde sona erebileceği korkusunu 4 yıl boyunca taşıdı. 1916 yılına gelindiğinde, 1914 Ağustos'unun hevesli ve coşkulu havası yerini umutsuzluğa, bunalımlara ve korkuya bıraktı. D. 1914 ve 1915 yıllarında cepheler. 1. 1914 yılında Batı Cephesi. Batı Cephesindeki savaş için Alman Genelkurmayı'nın elinde Schlieffen planı hazırdı. Bunun başarısı ise Rusya seferberliğini tamamlayana kadar, ki bu en az bir ay sürerdi, Fransa'nın saf dışı edilmesine bağlıydı. Planın Batı Cephesindeki amacı, Fransa'nın endüstri bölgeleri olan kuzey ve kuzeydoğusunun ve bu arada Paris'in hemen işgali, Fransa tarafından çok iyi korunmuş bulunan Verdun bölgesinin kuzeyden çevrilerek bu korumanın boşa çıkarılmasıydı. Bunların yanında Fransa'nın doğu bölgesi ağaçlık olduğu için büyük ordu harekatına uygun değildi. Oysa Belçika ile sınırdaş olan kuzey bölgesi düzlüktü. Paris'in işgali ve böylece Fransa'nın teslimi 6 hafta içinde gerçekleştirilmeliydi. Çünkü doğudaki zayıf Alman ordusu ile Avusturya ordusu Rusya'ya karşı ancak bu kadar dayanabilirdi. Böylece Fransa'nın tesliminden sonra seferberliğini tam anlamıyla bitirmemiş olan Rusya'ya çullanılabilecekti. Ancak Almanya'nın Belçika üzerinden ileri harekatı 24 saat içinde Lige kentinde durduruldu. Küçük ve güçsüz Belçika'nın direnişi umulduğundan daha güçlü çıktı. Ve Lige ancak 13 gün sonra 16 Ağustos'ta düşürülebildi. Schlieffen planı 12 günlük bir gecikmeye uğramıştı ve bu gecikmenin nasıl doldurulacağı planda yazılı değildi. 1905 yılında hazırlanan planın mimarı olan Schlieffen ise savaş başlamadan bir yıl önce ölmüştü. Tam bir panik içinde Alman Genelkurmayı kenti zeplin ile havadan bombalamışsa da Belçikalıların direnişini kolay kıramamıştır. Ancak bu tür bombalama ile 20. yüzyılın en önemli ve etkili savaş uygulaması da başlatılmış oluyordu. Büyük savaşların ikincisinde son derece hantal ve etkisiz olan zeplin yerine savaş uçakları kullanılacaktır. Lige duraklamasının itilaf devletleri için en büyük yararı bir İngiliz birliğinin kıtaya çıkacak zamanı bulması ve Fransız birliklerinin yanında yer almasıdır. Belki de Almanya için 1. Dünya Savaşı'nda sonun başlangıcı bu Lige direnişi olmuştur. Lige duraklamasından sonra Almanya Paris'i 6 haftada düşüremeyeceğini anladı. Ama zaman geçtikçe Rusya seferberliğini tamamlıyor ve Almanya iki cepheli savaş tehlikesiyle her geçen gün daha çok burun buruna geliyordu. Alman Genelkurmayı bu kez doğudan Paris'e girmeyi denediyse de Marne akarsuyla güçlü bir Fransız direnişiyle karşılaştı. Burada 1. Dünya Savaşı'nın kanlı muharebeleri arasında sayılan Marne Muharebesi verilmiş ve bu savaşın sonucunu etkileyen önemli bir duraklama olmuştur. 6-12 Eylül arasındaki Marne direnişinden sonra Schlieffen planının başarısızlığı açık bir biçimde ortaya çıktı. Çünkü savaşın başlangıcından bu yana bir ay geçmesine karşılık Fransa teslim olmamıştı. Ancak Fransa da karşı saldırılarda başarılı olamadı ve Alman ordularını Fransız topraklarından atamadı. Schlieffen planının başarısızlığının temel nedeni umulmadık Belçika ve Fransız direnmesidir. Bunun da nedenini 19. yüzyıldan bu yana savaş stratejisinde ortaya çıkan değişikliklerde aramak gerekir. 19. yüzyılda iyi bir topçu ateşi, süvari birliği ve hareketi iyi planlanan piyade ile saldırı savunmadan daha avantajlıydı. Şimdi savaş sanatına yeni silah ve araçların girmesiyle savunma saldırıdan avantajlı duruma geldi. Umulanın üstünde başarı sağlayan ve belki de 1. Dünya Savaşı'nın niteliğini belirleyen Endüstri devriminin ikinci aşamasının ürünü olan çelikten yapılan dikenli tel idi. 2 metre yüksekliğinde dikenli tel, bunun arkasında 1,5-2 metre derinliğinde ve içinde piyadelerin bulunduğu bir hendek ve bu hendeyi arkasından koruyan makinalı tüfek yuvası, 1. Dünya Savaşı'nın en yaygın savaş düzenini oluşturdu. Siper. Savaşta böylesine iyi korunmuş siperi, topçu ateşi, süvari ve piyade birlikleri ile ele geçirmek çok zorlaşmıştı. 1914 yılının sonunda Batı cephesinde siper savaşı başlamış durumdadır. Artık 1. Dünya Savaşı, bu tipte siper savaşlarının yer aldığı bir yıpratma savaşı niteliğini kazanacaktır. Savaşı da maddi kaynakları kolay kolay tükenmeyecek, büyük sömürgelere sahip olan tarafın kazanacağı yavaş yavaş belli olacaktır. 2. 1914 yılında Doğu Cephesi. Doğu'da savaş 12 Ağustos 1914'te Avusturya'nın Sırbistan'a saldırısı ile başladı ve Avusturya Bosna yoluyla Belgrad'a doğru ilerledi. Büyük Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun küçük Sırbistan'ın başkentine gireceği sanılırken çatışmalar Aralık ayına kadar sürdü ve Belgrad 3 aylık bir gecikme ile düştü. 2 hafta içinde toparlanan Sırplar Belgrad'ı geri aldıkları gibi Avusturya ordularını Tuna'nın kuzeyine de attılar. Böylece Avusturya'nın zayıflığı açık bir biçimde ortaya çıktı. Almanya için durum zorlaşmıştı. Çünkü yalnız Fransa'yı yenememekle kalmamış, aynı zamanda Doğu cephesinde Avusturya'ya da güvenemeyeceğini, asıl sonucu Alman kuvvetleriyle alması gerektiğini anlamıştı. Üstelik Rusya, Almanya'nın umduğundan daha çabuk seferberliğini tamamladı. 17 Ağustos'ta Doğu Prusya'ya girdi ve hızla batıya doğru ilerlemeye başladı. Rusya'nın bu ilerlemesi karşısında doğudaki Alman ordularının başına Alman Ulusal Birliği kuruluşunda çıkan savaşlarda görev yapmış Hindenburg ile ileride büyük bir Nazi sempatizanı haline gelecek olan Ludendorff getirildi. 8. Kaset 1. Yüzün Sonu.